Şimdi biz aslında Kars kökenliyiz. Yani babamız Karslı. Kars'ın bir ilçesinde dünyaya gelmişim ben. Tam 6 kardeşiz. Babam tabii sonra dişe giriyor. Erzurum'a nakli çıkıyor. Oraya gidiyor. Ama babamlar, annemler bizim hepimizi götüremiyorlar. 2 kardeşi orada bırakıyorlar. Ben kalanlardan birisi olarak ta 6 yaşına kadar babaanne, dedeyle kalmışım. O dönemde işte biz orada bir çiftlik evi gibi düşünün. Ama dedem öğretmen olduğu için, yani köy enstitüsü öğretmeni olduğu için biraz daha eğitimli, o çevreye göre biraz daha eğitimli bir aileden geliyoruz. O zamanlar işte bir hanımız han gibi, diğer köylerden gelen çok büyük bir çiftlik evi gibi, diğer köylerden gelen konuklar falan bizim handa konuk kalıyorlardı. Hayvanlarımız, koyunlarımız, ineklerimiz, atlarımız, ondan sonra büyük ekilen tarlalar, ekim alanlarımız falan vardı o dönemde. İşte ben orada büyüdüm, hatırlıyorum yani. Hatta tahılların kenarında kuşlar yem yemesin, hani bakliyatları tüketmesin diye nöbet tutardım. Ondan sonra ilkokulu orada başladım, bir yıl okudum. Sonra annemler beni de aldılar, Erzurum'a geldik. Tabii 6 kardeşiz ve tek memur maaşıyla babamın hepimizi okutmak zorunda. O yüzden çok yani böyle lüks bir hayatımız olmadı. Hep kiralık evlerde. Ondan sonra bir maaş taksitle, her şeyi taksitle alıyoruz. Et taksitle, ekmek taksitle. Hep yazdırıyoruz bakkallara. O şekilde okuduk. Ondan sonra işte büyük ablam, büyük ablam bize çok iyi bakardı. Babam giderdi. İşte annemle büyük ablam bayağı, biz ilk çocuklar biraz ezilir diyorlar ya, çok doğru. Yani ben ortancı çocuktum. Benden büyük 2 abim ve bir ablam vardı. Orada o hepimiz bir okula, işte ilkokula başladık. Ben 2'de başladım. 1. sınıfı Kars köyünde okumuştum. Orada başladım. Biraz seviyem geriydi. Oradaki çocuklara göre. Ondan sonra okuyan bir aile komşumuz var. Bizleri çalıştırdılar falan. O aradaki farkı kapattık. Orada okudum ilkokulu. Sonra kız öğretmen okulu diye bir okula yazdırdılar beni. Öğretmen okul değildi önce. Ortaokul okudum. Evet, ortaokul okudum. Ondan sonra bir gün ortaokul öğretmenler geldi. Dediler ki biz öğretmen okulu sınavları var dedi. Çocuklar katılan var mı içinizde dedi. Biz parmak kaldırdık. Birkaç grup arkadaşı yazdık. Doldurduk, evrakları verdik. Tabii bunu ben annemlere hiç söylemedim o zaman. Yani o kadar önemli, bizim için önemli değil. Öğretmen bir şey getirdi, doldurduk, verdik dedik. Ondan sonra son sınıfta yaz tatiline girdik. Bir gün badana falan yapıyorduk annemlerle birlikte. Bir sarı zarf geldi. O zarfı açtık. Annem dedi, bu nedir dedi. Bilmiyorum dedim annem. Ama benim adıma gelmişti. Açtık ki öğretmen okulunu kazanmışım. Allah, bir çığlık falan. Annemler, nereden kızım, ne zaman başvurdun? Şok oldular. Şok işte. Ondan sonra ben öğretmen okuluna girdim ama yatılı, düşünün. Aynı şehirde evim ama yatılı. Ondan sonra yatılı okulda yatılı okuyordum. Hafta sonları evci çıkıyordum. Banyo, duş falan, evimde gideceğim. Ondan sonra o şekilde okuduk işte 4 sene. Bizim girdiğimiz sene de öğretmen okulu arasında 3 seneydi. Bir sene eklemişlerdi. 4 yıllığa dönüşmüştü. Yani güzel bir okul hayatımız oldu ama. Ailem çok zorlandı bizleri okuturken. Mesela mahalle baskısı çok oldu o dönemlerde. Giyim konusunda. Lise döneminde tabii biraz daha bakımlı oluyorsunuz. Ama o çevre onu götürmüyor. Götürmeyince de mahalleden ta okula gidene kadar. Yatılı okulu biraz da o yüzden seçtim ben. Mesela haftada bir gün çıkıyorsun. Her gün gidip gelemiyorsun o yollara. Ve tabii devlet okuttu bize o zaman, böyle mecburi hizmet karşılığında devlet okutuyordu. Üstümüzü, başımızı, ayakkabımızı, giysilerimizi, her şeyi devlet karşılıyordu o dönemde. Kıyafetimizi de. Yani hiçbir şey yapmasalar kumaş veriyorlardı. Biz onları diktiriyorduk. O şekilde de yardımcı oluyorlardı. Ayakkabı numaralarımızı falan alıyorlardı. O dönemde böyleydi okullar. Ve insanlar tabii bu okuma kolaylığı da sağlıyordu o dönemde. Bayağı yük alıyor devlet o zaman. 71-75 evet. Arasında eğitim hayatım yani. Tabii ondan önceki 3 yıl ortaokul, 5 yıl ilkokulu çıkarsak. Ha yok, baskı yoktu. Sadece yani hani ben zaten okuyacağım, biliyorum ailem beni okutacak. Ama ailemde abim çok baskıcıydı. Abim şöyle baskıcıydı. Mesela ben öğretmen okulunda okudum. Kıyafet konusunda baskıcıydılar. Hani makyaj yapma, kısa giyme, ondan sonra. İşte, tabii o da çevrenin baskısı. Çünkü onda bir arkadaş grubu ve memlekette edindiği bir çevresi vardı. Mesela o çok karışırdı. Hatta eğitimde de baskısı şöyle olmuştu. Ben mesela öğretmen okulu son sınıfa gelince beden eğitiminin puanı çok yüksekti. 10. 10'du ve şeyi kazandım. Yüksek öğretmen okulu İstanbul'da bize o puanla alıyorlar. Mesela ona engel olmuştu artık. Neden engel olmuş? İşte İstanbul nasıl bir yer, böyle hani kötü bir imajı vardı o dönemde. Anadolu'da İstanbul'a giden şöyle yollara düşer, böyle yollara düşer, kötü yollara düşer gibisi. Mesela ona engel olmuştu. Böyle kıyafet konusunda biraz baskıcıydı. Yani düşünceler o zamanlar belki de gördükleri filmlerden falan etkileniyorlar. Ben dördüncü çocuğum, abim benden 4 yaş büyük. O. Hepimizin arasında 2'şer yaş var. Bizim annem 2 yılda bir galiba dünyaya getirmiş. Hep 2 yaş, evet. Belki son en küçük kardeşim 3 yaş olabilir. Ben girdikten sonra okula benim peşimden diğer kardeşlerim de öğretmen okuluna girdiler. Yani ben bir örnek teşkil ettim. Bak mesela büyük ablam okuyamamıştır. Yani şey, ortaokul mezunu. Abilerim lise mezunu. Ama ben bir öğretmen okuluna adım atınca benden sonra küçükler de adım attı ve bir örnek teşkil etmiş oldum o dönemde. Bu şekilde işte öğretmen okulunu bitirdik. Tayinim Kars'a çıktı. Ondan sonra stajyerimizi tabii belli okullarda, köylerde yaptık. Böyle kısa dönem, bir ay. O dönem, o zamanlar, bak şimdi yok. Okullar okutması, şey, öğretmen okullarına bu sistem kalktı şimdi. O zamanlar diyelim ki biz mezun oluyoruz. Bizi örnek olarak bir Erzurum'un bir köyüne götürürlerdi. Bir ay orada bir evde kalarak staj yapardık. Yani böyle uygulamalı staj. Bayağı öğretmenlik yapardık. Bu sonra kalktı. Ondan sonra okul, şehrin içerisindeki okullara gidip staj yapıyordunuz. Yani o duruma geldi ondan sonra. İşte sonra Kars'ın bir köyüne tayinim çıktı. Bayağı orada tabii daha ilkel yaşanıyordu. Işık, elektrik yok, su yok. Okulda da yok. Okulun dışında tuvaletler, evlerin dışında bayağı kuyu açılarak kapanmış barakalarla tuvaletler. Öyle bir yaşam var mesela, geceleri tuvalete gitmek. Yani bu zorluklar orada yaşanıyor. Veya elektrik ışığı yok. Şey yapıyorsun, gaz lambasında çalıştık. Küçük bir el radyosu alıp onunla pille. Mesela pil toplayıp geliyordum ben şeyden. Merkezden, Kars merkezi gidip maaş alınca pillerimi falan alıyordum. Küçük böyle el radyomuz var. Onunla ajans, majans, işte radyo, müzik, haber alıyordum. Öyle bir hayatımız oldu. Daha sonra işte Kars'ta bir yıl çalıştım. Sonra nişanlandım. Eşimle tanıştım. Onunla nişanlandım. Şehirde tanışmıştık. Aileler tanışıyordu da o yolla tanıştık. Aileler, işte herkesin çocuğu, toplandıklarla tanışmıştık. O da öğretmen. O tabii benden 7 yaş büyük. Daha önce mezun olmuştu. Öğretmen. Ha bak, o Kırşehir'de okumuş. O da Kırşehir'den mezun. Biz bununla tanıştık, işte nişanlandık, evlilik falan oldu. Sonra benim tayinim istendi tabii eşimden dolayı. Ben bu defa Kars'tan Nevşehir'e geldim. Nevşehir'de eşimle birlikte çalıştık. O okul müdürüydü. Bizde birkaç öğretmen arkadaş vardı. Orası da çok ilginç bir köydü. Köylülerin, ailelerinin, beyler Almanya'da hep çalışmaya gidiyor. Erkekler şey bayanlar burada çiftçilik yapıyor, çocuklarını büyütüyor. Orada öğretmenlikte şöyle bir şeyimiz oldu bizim. Devamlı bir işleri olunca köylü kadınlar, erkekleri olmadığı için devamlı bize geliyorlar bunlar. Dilekçe, işte bunların eşlerinden alacakları, Almanya'dan gelen para işleri, evrak işleri, bunlara hep yardımcı olurdu. Sonra benim eşim şey öğrendi, gitti kurs alıp iğne yapmayı öğrendi. Çünkü köyde kadınlar hastalanıyor, erkekler hastalanıyor. Doktor değil ama gitti hani böyle sıvıyı gibi öğreniyorsunuz. Mesela o konuda çok yardımcı oluyor. Gidip kapı kapı iğnelerim olur. Hastalıklarına doktor iğne verince bu iğnelerimi yapardı. Ondan sonra biz yardımcı olurduk bunlara hani kadın doğum hakkında neler yapmaları gerektiğini yönlendirdik. İşte sağlık ocağı falan yandaki bir köydeyse, ilçedeyse oraya falan. Bu gibi şeylerde yardımcı olurduk orada. O köyde de iyiydi. Mesela şeyde anlattım size Kars'ın köyündeyken 4 ay hiç maaşımızı alamadığımız olurdu. Yollar kapanırdı. Kapıyı açamazdık. Kar evin üstünde yani şeyi geçerdi. Öyle bir harfimiz vardı. Oradan buraya geldik. Burası biraz daha yapılar daha modern. Çünkü eşler Almanya'dan para getirip evlerini yenileyebilmişlerdi. Bunlar daha şanslıydı. Mesela Avanos hiç çok yakındır oraya. Avanos, Ürgüp, Göreme. Buralara da işte geziler falan yapardık. Güzel bir ortam vardı. Mesela orada bir şeyde Avanos'ta çömlekçilik falan çok gelişmiştir. Oranın toprağının bir özelliği vardı. Eşimle beraber biz orada 3 yıl çalıştık. Bu arada dedik bir iş falan yapalım biz. Ne yapalım dedik. Burada kalıyoruz. Ben yazın şehre gitmek istemiyorum başka. Hani gitsen bir ay gidiyorsun kalıyorsun. Bir iş yapalım dedik. Tarla kiraladık eşimle. Tarlaları sürdük. Soğan ektik, fasulye ektik ve benzeri şeyler ektik. Sonra biz bunları ürettik, işte çıkardık. Köylüler bizden satın almaya başladı. Sonra eşim kooperatif kurdu. Bayağı bu köylü
tarım kooperatifi
kurdu. Yani o zaman biz tabii biraz daha aydın, hani öğretmenler de tabii grup grup. Biz o zaman köbe, töse hep iyiydi. Biz o zamanlar hani halkı uyandırmaya çalışıyorduk ki hani tarımda daha çok para kazanın, böyle bir kooperatif kuralım, siz getirin bu konuları, aracı olalım, buradan işte satalım. O zaman bir kooperatif falan kuru. Tabii bunu bazı arkadaşlar şikayet ettiler. Öğretmenlerde de kutlaşma var. O zaman sağ sol olayları, sol sağ olayları da sonra müfettişler falan tabii dökülüp geldiler. Neden bunu yapıyorsunuz falan. Biz hani oradaki halkın gelişsin, kendi kazancını, sattığı malın değerinde satsın diye kooperatif kurmuştuk o zamanlar. O dağıldı sonra o kooperatif, böyle şikayetler oldu, eşim ceza aldı. Sonra biz dedik ki 3 yıl orada kaldık. Hatta okula o şey bile yaptırdı eşim, okul. Çok güzel bir okul yapıldı. Spor salonu falan. Bayağı orada o okula yani güzel bir okul kazandırmıştık o zaman. Çok kırık, dökük bir okuldu. Sonra orada biz başka yerde idare edip o binayı yaptırmıştı. Bir yazın böyle çıktı okul hemen ortaya. Öyle bir şeyimiz kaldı orada. Bir faydamız oldu o köyde. Sonra zaten köyde yavaş yavaş insanlar göçmeye başladılar. Bir kısmı ailelerini geldi Almanya'ya götürdüler. Bir kısımda da şöyle bir acı olaylar yaşadı kadınlar. Eşleri oradan birer tane Alman kadınıyla evlenip geri dönüyorlardı. Evlenip geri dönüyorlardı. Kendi eşlerinin üzerine de oradan birer tane Almanlarla evlilik yaparak dönen çok aile oldu. Çok üzücü şeyler de yani gördük orada. Yani zaten eşleri beğenmiyordu ki bu kendi eşlerini. Oradaki kadınlardaki ilgiyi, yaklaşımı görünce kendi eşlerini beğenmiyorlar. O zaman da hukuki konularda yardımcı olduk. Bak düşün ya, o zaman da hukuki konularda ne yapacaksınız? Dilekçe yazdı eşim. Yani okula geliyorlardı, daktiloyla onları dilekçelerle işte başvuruyordu. Para konusunda, bakım konusunda. Eğitim gibi şeylere, mesela konsolosluklar onları yönlendiriyordu Kayseri'ye. Hayır, öyle bir köydü ki orası. Bir taraftan bir saat gidersen Ankara, Kayseri'ye yakın. Bir taraftan gidersen Ürdük, Göreme'ye yakın. Güzel bir şey, yeri vardı. Düzlük ve dağ köyde değil. Öyle şeyler de yaşandı orada. Mesela bu ilk Almanya'ya giden erkeklerin eşlerine böyle üzücü şeyler yaşattıklarını biliyoruz. Birçoğu da evlenip orada kaldı, ayrıldılar işte. Orada göçtüler çünkü şöyle, çocuklarını okutmak istiyorlar. Tabii Almanya'dan bunlara belli bir para gelince, eşler bu paralarla bu defa Kayseri'ye gittiler, daha yakın. Ankara'ya gitti kimisi, Çankırı'ya gitti. Köyde seyrekleşmeye başladı. Biz de zaten 3 yılımızı doldurmuştuk, dedik tayinimizi isteyelim. Ondan sonra eşim dedi hani bu kadar çalıştık, bize bir destek oldu. Sonumuz dedi ne oldu? Müfettişlerle teftiş oldu, ceza aldı. Hatta o ara Almanya'ya öğretmen alıyorlardı. Biz de başvurduk. Hani bana çıkmadı, eşime de sarı zarf geldi. Siz şey cezalısınız diye. Bu şey olaylarla Türkler. Şimdi eğitim sen ya, Töpler, Töz diye öğretmen şeyleri var. Böyle şeyler oldu. Sonra işte tayinimizi istedik. Biz nereye istedik? Bursa, Aydın, İstanbul. En sona da İstanbul'u yazdık. Bursa, Aydın, İstanbul. Bizim çıka çıka nereye çıktı dersiniz? İstanbul. İstanbul'a çıktı. Aslında hiç İstanbul'u da en sona yazdık. İstemiyoruz hani birden büyük kente böyle gitmeyelim diye. İstanbul çıkınca dedik gidelim. Şimdi de önce ben gideyim bir bakayım nereye çıktı sayımız. Yazıyor İstanbul diye okulu. Gelmiş bakmış. Ben de tabii Atatürk'ü Ankara'daki diye gibi bir yer hayal ediyorum. Ondan sonra geldi baktı bakmış çok kötü bir yer. Merkezden bayağı uzakta. Daha böyle varoş gece kondu bir semt. Ondan sonra neyse dedi, demiş ki neyse ben şey yaparız, burada çalışırız ama minibüsler gidip geliyor. Merkezde bir ev tutarız, der geliriz buraya. Sonra geldi, dedi ki böyle böyle yükledik eşyamızı geldik. Bu arada orada tabii arkadaşlarla şey almıştık biz. Bir kamyonet almışlardı. Bu sattığımız ürünle şeyde, Nevşehir'de. Kamyonet, ortak kamyonet almışlardı. Bunlar ticaret yapıyorlardı. Karpuz satıyorlardı, ilk köyleri gezerek. İşte meyve satıyorlardı. Ek iş yapıyoruz. Maaş yetmiyor. Ek işe başladık. Bu işi yaparız. Sonra sattık, devrettik onlara. Bize katkımızı verdiler. Çıktık, geldik. Geldik İstanbul'a bir ev tuttuk. Zaten iki kişiyiz, çocuk yok, bir şey yok. Bir ev tuttuk, baktık, gittik okula. Ay Allah'ım, ne kadar kötü bir okul, ne kadar geri bir çevre. İstanbul'un göbeğinde böyle bir sen. Şimdi oranın adı ne biliyor musun? Bu olayların yaşandı. Ondan sonra terör olayları yaşandı bir bölge. Şey, eşinin o yolda bir tane fabrikası vardı. O zaman orada bir fabrikada eşi şey kilometre saat veriyorlar bildiğim kadar arabayla. Gittik geldik minibüste. O zaman 2,5 liraydı yol parası. Minibüste. Ha, minibüste gidip geliyorduk. Ev tuttuk işte. Ama 80 kişilik sınıflar. Ben 80 kişilik bir sınıf okutuyorum. Düşünebiliyor musunuz? O köylerden gelmişsiniz az 15-20 kişilik sınıflarla. 80 kişilik sınıflar okuttuk. Çocuklarda bit var, sirke var. Çok berbat bir durumda okullar. Sıralar yapışmış şey tahtasına, yazı tahtasına. O kadar sıkı. Fetişler geliyor, tetişimle giremiyorlardı adamlar. Kocanım ben gidiyorum, girmeme gerek yok. Burada verdiğiniz eğitim tahmin ediyoruz yani ancak bu kadar olabilir falan gibisinde. Girmeye korkuyorlar. O kadar kalabalıktı. İşte oradan sonra tayinimizi merkeze aldık. Yani evimizin olduğu ilkokul oldu. Falan hep orada biz birlikte çalışmaya başladık. Evimize o zaman... yakın. O zaman işte ben hamile kaldım. İlk kızım oldu. Ondan sonra evimiz okula çok yakın. Ben bakıyordum. Ben sabahları eşim gidiyordu. Sabahçı öğleci de iki devreydik. O geliyordu. Hemen çocuklara teslim alıyordu. Ben gidiyordum. Yani kızımı teslim alıyordu, ben gidiyordum. O şekilde büyüdük biz çocuklarımıza. Bakıcı falan yoktu o zaman yani. O iki dönem öyle işimize yarıyordu. Ondan sonra zaten çocuk 7 yaşına gelince okula başladı. Sonra 10 yıl hiç çocuk yapmadım. Çünkü kızım engelli doğmuştu. Biraz yani normal yaşıtlarına göre geri bir çocuktu. Biraz onun tabii şeyiyle, eğitimiyle ilgilendik. Eşim bu defa özel alt sınıf öğretmenliği kurslarına başladı. Ondan sonra özel alt sınıf kurslarına başlayınca eşim dedi ki burada bir okulda bir özel alt sınıf açalım diye. Müdüre başvurdu. Müdürle epey tartıştılar. Ama dedi bak her sınıfta böyle güç öğrenen çocuklar var. Yok değil. Neyse biraz şeye gitti, rehberlik merkezine başvurdu, ilçe milli eğitimine başvurdu, il milli eğitimine başvurdu, onu başardık, bir sınıf ayarladık orada. Başladı. En bütün okuldaki o engelli, rehberlikten bunların şeylerini, sağlık raporlarını falan, her şeylerini, seviyelerini falan çocukların aykırı ölçüp o sınıfta güzel bir grup yaptık. Onun eğitimine başladı o orada. Hem öyle bir yararımız oldu, hem kendi çocuğumuza şeyin faydamız oldu. Ki düşünme orası yani şey bir semt, gelişmiş bir semt değildi. Böyle bir şey başladı. Orada o eğitimi öğretti. Bizim çocuğumuz mezun olana kadar orada zaten çalıştı. Sonra biz tayin istedik Anadolu yakasına, buraya. Çünkü benim ailem burada oturuyordu. Babam çalışıyordu. Onlar dediler ki siz de buraya gelin. Bütün aile bir semtte olalım. Bizim gidip gelişimiz çok zor oluyordu o zaman karşıda. Arabamız da yoktu. Sonra geldik buraya. Bu yakada ben, eşim geldi önce. Ben karşıda epey çalıştım bir iki sene. O gitti geldi. Önce onun tayini çıktı. O gitti geldi şeye. Sonra ben istedim. Benim tayinim çıktı. Benim çıktı burada. Şu anda yapılacak. Orada bir okul var böyle derenin kenarında hala duruyor. Benim de oraya tayinim çıktı. Sonra burada başladık işte. Kızım 10 yaşına geldi. İkinci çocuğum oldu. O normal. Bir, hani geri bir durumu olmadı. İkisi de kız. Evet. Sonra ben de eşim öğretmen okulunda. Ben okulunda. Ben okulundaydım. Sonra ben de ayık öğretim okuluna tayinim çıktı. İşte orada çocuklarımızı okuttu, büyüdüler. Ondan sonra büyük kızım okuyamadı tabii belli bir seviyede. Buradan 30 yaşına kadar eğitim aldık ama özel kurumlara götürdük. Şöyle bak şeyler vardı o zaman. Eğitim vakıfları, özel eğitim vakıf okullarına falan gitti. Küçük kızım da şimdi avukat oldu. Gayet iyi yaşıyor. Büyük hala bizimle. Ama şey yani kendi işini halledebilecek seviyede bir çocuk. Bir yük yok bana mesela bırak gelebiliyorum dışarı çıkabiliyorum. Böyle şimdi emekliye ayrıldık. Yani okul hayatı şeyimiz böyle söyleyeyim gitti. Mesela biz geldik İstanbul'a anlattığım şeye geldiğimizde tabii okulda bir kokunda bir grup arkadaş şey diğer tanıdığın arkadaşlar da var işte onlarla. Tabii o zaman ne ev var ne araba var. Hiçbir şey yok. Yani devletin bize verdiği maaş belli. Bunlarla ev alamıyorsun, araba alamıyorsun, bir şey alamıyorsun. Bunlar ne yaptılar? Eşlerimiz dedi ki biz dedi şey yapalım dedi. Ek iş yapalım. Pazarcılığa başladılar. Sen pazarcılığa. O zaman Fatih pazarı var, Şehremin'in pazarı var, işte çevre ilçelerdeki pazarlar var. Bunlar gittiler Bursa'ya, oradan bıçak, havlu falan aldılar. Tezgah açtılar pazarlarda. Pazarcılık yaptılar. Topkapı pazarı, Fatih pazarı, çarşamba pazarı, perşembe pazarı, nereye buldularsa çıktılar. İşte biraz durumumuzu düzelttik. Biz bir araba parası biriktirdik, bir araba aldık. Arkadaşlar, hepimiz bir de yapıyoruz tabii. Araba aldık. Sonra tekrar bunlar pazarcılığa devam ettiler. Bu defa avize yapıp sattılar, kot sattılar, terlik sattılar, tencere, o zaman çelik tencereler yeni çıkmıştı piyasaya. Ev ev gezip tencerelerde tavuk pilav pişirip, örnek pişirip işlerimi yapar, tencere tava sattılar. Tabii biz çocuklara baktığımız için onlara yardımcı olamıyoruz. Onlar okuldan çıkıyorlar, bu işleri yapıyorlardı. Bayağı etti. Benim işim sonra bir avukatın yanına girdi, çalıştı. Böyle ilk işlerle avukatın yanında çalıştı. Evrak götürdü adliyelere falan. Biraz para bu pazardan biriktirdiğimiz falan. Benim işim sığcılık yaptı, düşünün. Bir şeyde bir Luna Park'ta şey kiraladı. Bir kulübe. Şimdi dediğimiz şu küçük kulübeler oluyor ya, gazete falan. Aslında öyle bir yer kiraladı. Orada Luna Park'ta kapısının önünde de koca bir tencere şey kazan koyup mısır harçladı. Mısır sattı. Yani benim işim yapmadı, iş yok. Öğretmen olarak. Aynen hani Kemal Sunal'ın filmleri var ya, aynısı diyebiliriz. Öyle film gibi yani. Bunları yaptı. O mısır paralarını bana getirdi. Verdi. Ben bunu biriktirdim, bir ev aldım. Orada bizim ilk evimiz oldu işte. Kafamız su ödeyecek. İlk evi o zaman almıştık. Sonra eşim bir şey kurdular. Yine bir kooperatif kurdular ama ev yapalım. İnşaatçılık üzerine bir kooperatif kurdular. O kooperatifte işte dediğimiz bir semt vardı karşıda o zamanlar. Bak bunu ben tekrar geriye gittim şu anda. Araziler aldılar. Halka gayet ekonomik, cüzi taksitlerle bayağı böyle 250 konutluk büyük evler yaptılar bunlar. Bir zaman sonra o işle bitirdiler. Artık kooperatifte inşaatçılık bu defa daha büyük işler, büyük insanların eline, daha zengin müteahhitlerin eline geçince bunlar hani ancak kooperatifle, herkesin oturuyor 2+1, 3+1, daha lüks olmayan konutlar falan yapıldı o zaman. O işi bitirdiler. Sonra biz geliştik işte demin söyledim bu yakaya. Burada pek iş yapmadı eşim. Kendi şeyini yaptı ama bu defa kendisi küçük küçük evler alıp yapmaya başladı arazilerde. Müteahhitlik gibi. Hem öğretmenlik yapıyor, hem şey yapıyor. Müteahhitlik yapıyor. Bu defa karşıda, biliyor musun sen? O bölgede inşaatçılık işi falan yaptı. O işlerle uğraştı. Tabii biz tabii durumumuzu düzelttik ondan sonra. Evimiz, arabamız, yazlığımız hepsini aldık. Çocukları büyüttük, okuttuk. Küçük kızım avukat oldu. Ondan sonra büyük kızım bizimle yaşamışım. Mutlu, o da mutlu. Şimdi emekli olduk. İkimiz de evdeyiz. İkimiz de sendikalıydık. Mesela Maraş olaylarında cezalar aldık biz. Derslere girmedik falan. Boykot yaptı. O zaman mesela maaş vermeme cezası almıştık bir ay. Ondan sonra eşim işte gene sarı zarflar bize geliyordu tabii o zamanlar. Yani biraz sivriydik o konularda. Biz haksızlıklara böyle boyun eğecek öğretmen tiplerinden değildik. Eyvallahımız yoktu. Bakın işte yani bizi atsalar bile iş yapardık. Yapmışız da nihayet. Onu düşünüyorduk yani. Ne yaptık? Gidip tarla bile etmiş bir öğretmeniz yani. Onun için bu gibi şeylerde hiç geri kalmadınız. Zaten eşim çok baş kaldıran birisi. Ben de öyle olduğu için onunla evlendim zaten. Kafa yapısı olunca insanları. Anladınız mı? Öyle bir hayatımız oldu yani. Üstelik eşimin abisi komutan, askeri komutan. O zaman o dönemler ki eşim üzerine çok baskı yapmış. Yapmadı olayları komutan olduğu için. Jandarma komutanıymış. Eşim onun yanında okumuş. Eşimi okuttuğu için baskılar da olmuş mesela bu zaman. İçeriye atılması gerekirse mesela yardımcı olmuş. Hani atılmaması için destek olmuş. Yani o dönemlerde bu sağ sol olaylarında çok şeyler yaşadık biz. Yani kitaplarımızı çatılara çıkarıp sakladığımız gidiyoruz. Yani bütün sol yayın yasaklı o zaman kitaplar. biz çuvallara doldurup o kiralık, o karşılığında şeyde Anadolu yakasındayken, okulundayken, o zaman işte o dediğimiz 80 dönemleri bütün kitaplarımızı çatılara kaldırdık, sakladık. Ve sonra o kitapları yönetim değişince yeniden yönettik, hediye ettik öğrencilerimize. Bunlar okusunlardı. Ondan sonra şu anda bile mesela eşimin iki duvar kitabı var. Bir kitap okuruz biz. Biz gidiyorduk o zaman bak köydeyken herkes eşya alır, bir şey alırdı. Biz Kayseri'ye inerdik. Taksitle kitap alırdık. Çuval çuval. Böyle büyük kutularla getirdik. Sonra öderdik taksit taksit. Şimdi düşünüyorum herkes niye erkenden ev almış? Ya tabii bu yüzden almıştır yani. Bak biz kitap alırdık o dönemde. Biz eskiden daha çok kitap okurduk. Şimdi okuyoruz şu sosyal medya falan çıkınca. Eşim gene okuyor. O daha benden iyi kitap okuyor. Özel odası var mesela kitabını okur. Hala şimdi bugün de. Yani o dönemde diyorum ya kitap alırdık. Herkes ev eşya alırdı. Biz de kitap alırdık. Bir masamız, bir televizyonumuz, bir buzdolabımız vardı. Kötü mötü bir savunyamız vardı yani. Böyle.
Öyle bir hayatımız.
Onun abisi asker tabii. Tabii. Tabii. Çok tersi. Abisi daha tutuştur mesela. Hani o biraz o şeylerin içerisinde çalıştığı için okutan abisi genellikle üst kademe komutanlarla çalıştığı için biraz daha moderndir. Mesela onun kardeşleri öyle değildir. Çok tutucudur abi. Eşimin iki mesela kardeşi var, çok tutucudur abi. Yani ben de mesela söylüyorum yani onların içinden nasıl çıkmış bu diye. Demek çıkıyor. Onlar tam zıtlar. Bu kadar olabilir. Bizde yok. Kızları var. Onlar hiç okumamışlar. Kız kardeşleri. Onların babaları hiç okutmamış. Eşimin babası imammış. Düşünebiliyor musun? İmam çocukları oldukları için eşim benim abisiyle asker dolaşmış ya sağda solda dolaştığı için okumuş. Çünkü daha medeni yerlerde dolaşmışlar. Çünkü her yerde askeri kuruluş yoktu o zaman. En azından bir ilçeydi. Onun için eşim okumuş. O da burada okumuş. Öğretmen okumuyor. O yüzden ama öbürleri okumamış. Kız kardeşleri hiç okumamış. Erkek kardeşleri de ilkokul mezunu. Onlar Almanya'ya gitmişler. Bak iki abisi Almanya'ya gitmiş benim eşim. Onlar orada hiçbir ilerleme kaydetmemişler. Yani gittikleri kafayla geri döndüler onlar. Onların eşleri de öyle. Mesela onlar çok dindar ve dinci, tutucu. Eşim tam tersi. Ne giyimize karışır, ne okumamıza karışır. Benim eşim öyle yani. Zaten öyle olması inanmazdım. Çünkü benim ailem çok medeniydi. Çünkü biz dededen beri medeni gelmişim. Benim dedem Atatürk döneminde CHP ilçe başkanıymış. Sonra amcam, o vefat ettikten sonra amcam CHP ilçe başkanı olmuş. Daha sonra oğlu olmuş. Şu anda başkasına değil çünkü şeye taşındılar. İstanbul'a taşınınca ilçe de başkalarına devredildi. O dönemde öyle bir kökenimiz var bizim. Hani Asya'dan göçmüşler. Dedem mesela şimdiki şeyden göçmüş. Mesela ben biraz eskileri araştıran birisi. Ben dedemle konuşup, dede nereden geldiniz, baba nereden geldiniz? Bunları araştırıp ileride ben de çocuklarıma söyleyeyim. Nereden geldi bizim kökümüz neresi? Benim dedem mesela şimdi Ermenistan, Erivan'dan geldi. Şimdiki Ermenistan'ın başkenti. Erivan'dan göçmüş buraya dedem o zaman. Orada o zaman Rus savaşları başlayınca oradan göçmüş gelmişler Kars'ın bir ilçesine yerleşmişler. Eşimin ailesi de Gürcistan'dan göçmüş gelmişler savaş döneminde. Onlar da yine oraya yerleşmişler. Oradan da tanışıklık var işte memleket. Aynı memleketlerimiz. Yani öyle bir eşimle aramızdaki uyum tüm ailesiyle değil sadece eşimle. Ha, konuşuyoruz, merhabamız var. Fakat kafa yapılarımız farklı. Annem eğitimimizle çok ilgili bir kadındı. Çünkü annemin babası da eskiden tahsildar derlermiş. Muhasebeci. Muhasebeciymiş. O zaman tabii annemin babası yani öbür deden, büyük deden at sırtında köylerde muhasebecilik yaparmış. Tahsildar derlerdi onu. Tahsildarcılık yaparmış. Onu annemin kökeni Erzurum yalnız. annem Karslı değil, köken olarak Erzurumlular. Ama Kars'ta gelmiş işte, oturmuş, o da meslek bittikten sonra oradan evlenmiş, o yüzden oradan tanışıyorlar annemle babam. O zaman zaten kadınlar genelde kaçarlarmış. Yani hiçbirisi böyle normal evlilik yapmazlar. Yani benim annem kaçmış. Dedemin hanımı kaçmış. Öbür dedemin hanımı kaçmış. Hatta dedemin kızlarından bazıları kaçmış annemden sonra. Diğer kızlar da kaçarak evlenmiş o kadınlar. Yani tabii yurt dışında böyle değil de bizim memlekette şu anda bile kaçanlar var. Yani o şekilde evlenmişler. Şöyle bir şey vardı, işte abim baskıcıydı. Şu anda da bak, bazı insanların hani gençlikte neyse, işte çevrede, yetiştiği çevrede, abim mesela kendi kızları var, onun da 3 tane kızı oldu. O Trabzon'da yaşıyor. Ondan sonra şeydi, mesela o kızlarına da baskı yaptı. Giyimleri olsun, okumaları olsun. Bak, kızının birisini üniversitede okurken bir erkek arkadaşıyla çıkıyor diye okumasına engel oldu. Okuldan aldı, yakalamış. Erkek arkadaş. Okuldan aldı. Büyük kızı yatılı okulda, yani başka bir ilde kazanmış, şey yapmış, kurtardı kendini. O biyolog oldu. Bu kızı üniversiteden ayrılmak zorunda kaldı. Ondan sonraki kızlarına da baskının yüzünden tek bir çocuğu kız olarak okumuş olan, düşünebiliyor musun? Yani o baskı yine o abimde demek var. Yani o Erzurum'da, o ortamda yetişmenin verdiği bir baskı var. Ha, kafa yapısı olarak yine şey, giyim konusunda falan karışmıyor. Ama o eğitimde mesela o çocuklara bir zararı oldu, bu baskıcı tutumu. Baskıcı tutumu ne oldu? Gerçi şimdi çocuklar evlendiler, yuvalar kurdular falan da. Üç kız çocuğun da baskısı çok olmuştur. O çocuklar söylüyorlar hala bile, anlatıyorlar babaların baskısını. Ablam okumadı. Ablam ortaokulda kaçtı sevgilisiyle. O da Trabzon'a kaçtı. Şey, mahallede komşumuz vardı. Ablam on işte onlar önce platonik aşk derler ya mahallelerde. Öyle tanıştılar. Ortaokuldayken ablam son sınıfta kaçtı enişteme. Trabzon'a geldi, yerleşti. Sonra annemler o kaçtı diye küstüler onlar. Uzun süre şey yapmadılar, konuşmadılar. Sonra bir gün geldiler el öpüyor falan, işte tipik şey, barıştılar. O öyle. Ama ben işte ablam kaçtıktan sonra öğretmen okuluna girdiğim için, yani size anlattığım baştaki gibi, girdikten sonra öbür kız kardeşlerim de, abimler o zaman okuyorlardı. İkisi de lise mezunu. Yani onlar da okumadılar. Ama ben öğretmen okulu okuduktan sonra iki kız kardeşim girdi. Benim peşime aynı okula. Birisi 2 yıllık eğitimi de okuyaraktan, o da öğretmen. Küçük kız kardeşim öğretmen okulunu bitirdi ama öğretmenlik yapmadı. Şimdi güzellik salonunda çok iyi bir işi var. O da kendi hayatını kurdu. Ondan sonra ilişkilerimiz çok iyi kız kardeşlerimle. Mesela ben mezun olduktan sonra kız kardeşime de, ona dedim ki gel dedim sen devam şey gir okulu oku. Yani başka bizim şansımız yok. Nerede okuyacaksın? Üniversite kazansan bir tek üniversitesi yine kurulmuştu, oraya girebilirsin. Giremezsen burada en azından 2 yıllık eğitim uzatıldı bizim okulda. 2 yıllık eğitim eklendi bizden sonra. Benim peşime kız kardeşim, benim bir büyük küçüğüm girdi. O okudu. O okuduğu dönemde biraz daha sabitler vardı. Biraz zor okudular. Yani bizim aileyi araştırmışlardı o zaman. Solcu bir aileden geldiğimiz için o zaman kız kardeşim bayağı baskı tuttu. Müdürümüz sağcı. Çok baskı oldu o zaman. Kız kardeşim hatta bizim ya şey Ankara'da dayım vardı benim. Dayımdan destek aldı. O iyi bir şekilde. Mühendisti kendisi. Yani o şekilde bize tayini çıkarken falan okulda olaylar olurken cezalandırıyorlardı kız kardeşim. 75'te çıkarsam o birinci sınıftaydı ben mezun olurken. 75, 74. 74, o da 78 mezun sanırım. Tayini çıkarken işte Dağ Köyü'ne vermişlerdi. Orada işte bunlar çok baskı gördüler. Trabzon'un, Trabzon'da değil, Rize'nin bir köyüne çıktı. Orada çok tutucu bir köymüş. Bunların yaptıkları evi gece taşlıyorlardı kızlar. Birkaç bayan öğretmen birlikte kaldılar sonra. Mesela o zaman dayımdan yardım istedik. Onları burada hani gece evlerine taşlıyorlar. Ondan sonra yok siz işte solcusunuz falan diye taşlıyorlar. Bunlar biraz daha düzgün. Yani köy kapalı değiller. O yüzden taşlamışlardı. Biz aldık oradan kardeşimi. İşte yani torpille aldık düşün. Torpille aldık getirdik şeye. Bir defa doğuda Kürt köyü geldi kardeşim. Orada daha rahattı mesela. Orada daha medeniydi orası. Bak düşün Karadeniz'in bir köyünden doğuda hiçbir tepki yok orada. Gayet güzel. Ne giyimlerine karışıyor, ne şeyine karışıyor. Hatta keşke onu da resimlerini getirseydim köyden. Öyle bir şeye karışmıyoruz. Küçük kız kardeşim. Bu da öğretmen okuluna girdi. Biz bir de şöyle birbirimizin kitabıyla okuduk biliyor musunuz? Ben çok güzel baktım kitaplarımı. O okudu. Mandolinimi ona devrettim. Flütümü devrettim. Birbirimizin kitaplarıyla okuduk o zamanlar. Ondan sonra küçük kız kardeşim girdi. Küçük kız kardeşim mezun olduğu sene öğretmen olma hakları kaldırıldı. Öyle bir eğitim sisteminde bir değişim olmuştu. Ancak oradan çıkıp üniversite sınavına girerse öğretmen olup yani 4 yıl daha çıktı ya ondan sonra şeyler. Öğretmen okulları bitti artık. O bizim dönem bitti. Üst bir ilkokul öğretmen olup bayağı üniversite olman gerekiyor. Şimdi öyle oldu. O zaman biz de şeye İstanbul'a geldiğimiz için annemler hala Erzurum'daydı. O zaman babamın yanında bir kız kardeşlerim oradaydılar ama ben çıkmıştım evlendiğim için. Sonra bu kız kardeşlerim de dedim ki, babama dedim ki, baba siz de tayin isteyin, gelin İstanbul'a. İstanbul'da şey yapalım dedim. Hani burada olalım hepimiz. Belki de bir iş kurarız dedim. Hani işi var benim, kız kardeşlerim işi var. Erkekler de girdi işe. Ablam zaten evlendi, hiç o iş falan yapmadı. Evet. Dedim gelsin ona da burada bir iş kuralım falan. Çünkü o çok üzülüyordu. Önce geldiler, işte Haydarpaşa'ya babamla çalışmaya başladı. Onlara küçük yılda bir ev tuttuk. Ondan sonra yerleştiler. Kız kardeşim dedim, sen öğretmen okulu mezunusun. Şimdi ben sana dedim, bir şey yapacağım dedi. Gideceğim ilçe milli eğitim gününe dilekçe vereceğim. Raporlu öğretmenler oluyor. Sen onların yerine derslere girersin dedim. Öyle şeyler vardı çünkü o dönemde. Şimdi de büyük ihtimalle. Bu öğretmenlik yapmadan o şekilde öğretmenlik yaptı, para kazanmaya başladı falan. Sonra dedim gel sana bir iş kuralım, ne yapalım. O zamanlar İstanbul'a epilasyon yeni gelmişti, iğne epilasyon. Hiç mesleğin dışında bir şey yok. Bak dedim, ben dedim bir arkadaş dedim bir epilasyona gidiyor dedim şeyde, Taksim'de. Taksim'de bir epilasyona gidiyor, bu yeni gelmiş Türkiye'den, bir eczacı birisi getirmiş bunu, kurs veriyor. Gel dedim seni oraya yazdıralım. Bu sanatı öğren. Bunda iyi para var. Bizim dedi kadınlarımız çok güldü. Bayağı güzel bir iş dedi. Dedi peki dedi. Bende kaldı işte annemler karşıda. Ben biraz oradan öğrendim falan. Diploma şey verdiler. Sertifika falan verdiler. Ona annemlerin orada küçük bir o küçük bir yerde eski bir binada bir oda, salon işte bir yer bulduk. Sonra şeyden duyduk ki birisi güzellik salonu kapatıp makinelerini satıyormuş, epilasyon makinelerini. Gittik onları aldık ikinci el. Getirdik. İnanın biz o şeyi şeyin içerisi o kadar dökülük bir binaydı ki. Şimdi onlar hep yapıldı. Şimdi dedim ki şimdi bunun için düzenleyelim. 2-3 tane sedye gibi şeyler hani güzellik salonunda kullanılan masalar, koltuklar falan aldık. 2 tane epilasyon makinesi aldık. 1 tane yedek aldık. Malzemelerini hazırladık. Kurduk o düzenini. Bu epilasyona başladı. Yani bu tam kadın hikayesi bak. Emekçi kadın hikayesi bu tam. Benim yani şeyimle bu hale geldi. Teşvikimle. Yoksa nereden öğretmenlikten çıkmışım? Daha sonra dedim yani gittik şey yaptık. Kardeşime dedim ki bu dedim o kadar berbat ki duvarlara dedim bunu biz badanayı düzeltemeyiz bu odayı. Gidelim dedim duvar kağıdı alalım biz ben yaparım dedim duvar kağıdı. Duvar kağıtları aldık güzel bununla içerisinde duvar kağıdıyla kapladık. Tuvaletini falan her şeyini düzenledik ve işe başladım. Kirası var. Dedim yardımcı oluruz biz kiraya şimdi sen biraz ilerlet işi. Kotarana kadar yardımcı oldum. Sonra işte kardeşim öyle çalıştı çalıştı bayağı bu işte ünlü oldu. Bayağı ünlü. Evleri gitti mesela çok zengin hanımlar gelmediler. Bu çantasını malzemesini aldı evlere gitti. Önce arabası da yoktu bu evinde böyle minibüsle otobüsle gidip enflasyon yapıyordu evlerde. Daha sonra bir para kazandı. Bir tane o zaman Murat arabaları vardı ve eski model. Bir tane Murat aldı altına. Sonra bu böyle evleri hem dolaştı hem iş yerinde iş yapmaya başladı. Kız kardeşim de biraz sporda yetenekli o 2 yıllık eğitim. Onun da bir spor şeysi vardı belgesi. İçinde bir odayı da jimnastik salonu yaptık. Onu şey spor salonu gibi yaptık. Aynalarla döşedik. O da şey spor yaptırıyor yani. Gelip zayıflamak için hanımlar spor yapıyor. O da okuldan çıkıyordu, geliyordu orada kardeşimin yanında egzersiz yapıyordu kadınlara kilo vermeleri açısından. Orada bu kardeşim bayağı işi ilerletti. Sonra bir binanın üst katını satın aldı bu, teras kat. Orayı güzel düzenledik, çok modern bir halde yaptırdık. Bu defa orada epilasyon, cilt bakımı, falan daha bölümleri çoğalttı. Orada bunu devam etti. Daha sonra evini aldı, arabasını aldı, yazlığını aldı. Bu çalışmalarla şu anda hala çalışıyor. O teras kattı, sattı, geldi. Daha başta şu küçük, şimdi ünlü bir kruvasancı açıldı ya. Onun bu tarafındaki bir bina vardı. Orada bir kendi giriş kattan böyle üstünde de çıkması var. Bir dükkan aldı daha yeni bir binadan. Şimdi orada çalışıyor, hala çalışıyor. Ama kendi hayatını böyle ayaklarını böyle hepimizin durumundan iyi şu anda maddi olarak. Bu da size güzel bir bayan hikayesi yani. Yani kadın hayatı kız kardeşiminki. Çünkü onu, o okudu halde sonradan böyle bir işe girdi. Şimdi ne yaptı? Şimdi... Orada şimdi kuaför salonu da açtı. Şu kuaför, cilt bakımı, epilasyon yapıyor, yazarsın sonra. Dükkandan bir şeye borcu girdi, bir arkadaşıyla bir ev aldı. Arkadaşı daha doğrusu ödeyemiyordu, gel yarısını sen al dedi. Onunla bir ortaklığa girdi, bir ev aldı. O ev müteahhite gidecek şimdi. O tuttu o evin dükkan borçları tabii onu kredi almak zorunda kalmıştı. Şimdi dükkanı çalıştığı dükkanın bir köşesi ve sıkışık duruma düşen bir perdeciye yanda müteahhite gitti perdecinin dükkanı çalıştığı yer ona dükkanın küçük bir bölümü ona verdi. Bak şimdi yardımcı olmak için böyle. Üst katta gelip bir bayan Caddebostan'da müteahhite gitmiş yeri. Ona da üst katta, asma katta bir oda verdi. O da orada çalışıyor. Şu anda kadın dayanışması var bu dükkanda. Yani öyle şimdi dükkanın içinde 3 tane dükkan. Aynı Avrupa'da bir koltuk kiralayıp iş yapıyorlarmış ya. Kuaföre gidiyor musun? Benim müşterim var. Bir koltuk ver bana. İşte çalışacağım diyor musun? Bu da şimdi dedim senin işin ona geldi. Yakında dedim bir tane koltuk verirsin. Gel çalış dersin. Şimdi bir yerde 3 kişi çalışıyorlar. Yani o kadar da büyük bir yer değil yani onlara göre. Çünkü kardeşim o zaman dükkan büyük de aslında. Solaryum aldı. 2 tane solaryum makinesi. Ondan sonra kuaför var. Cilt bakımı var. Ondan sonra alt katta işte şeyi var, duşmuş vardı, kuaför, ada salonu gibi. Şimdi oraları mesela o Caddebostan'da zor düşmüş yer bulamıyor bile kadın. Ona verdi, alt katı ona verdi. Oradan da cüzi kiralar alıyor. Bir yandan hem kendi işini yapıyordu hem onların işini yapıyordu. Eşim yemek yapar. Can isteyince. Can isteyince yemek yapar. Üstünü başını ben ütülüyorum. Yani temiz kullanıyorum. Yani o konuda bana yardımcı. Ben diyelim sabah yürüyüşe çıkıyorum. Ben her sabah yürüyüşe çıkarım. 1-1.5 saat yürürüm. Gelirim mesela çayı koymuş. Yetiştirebildiği şeyleri, kahvaltılıkları koymuş. Ondan sonra. Ben de ek yapılacak bir şey varsa yapıyorum. O şekilde. Kafa dengidir. Gezelim, sinemaya gidelim desem hemen gider. Kalk gidelim şuraya desem gider. Ben çıkıyorum arkadaşlarımla buluşunca asla karışmaz. O yönden. Ben ona karışmam, o bana karışmaz. Evin içerisindeki de dünyamız şöyledir. O odasına çekilir, kitap okur. Ben salonda oturuyorum genelde. Orada ya el işi yaparım, ya resim yaparım. Öyle şeylerim var benim uğraşlar. Resim yaparım. Hamurla, seramik gibi şeylerle uğraşırım. Ben de onlarla uğraşırım. Mesela herkes gider ev eşyası alır. Ben gidip boya alıyorum mesela. Dünyanın boyası benim bir köşede dünya kadar boyam, çimerim, bilmem ne. Bayağı da paralar veriyorum onlara, biliyor musun? Yani bayağı para veriyorum. Hatta şaşırıyor, diyor ki sen bunu ne yiyorsun, git kendine bir süre bir tane bir şey alıyor. Yok diyorum, daha önemli benim için, daha değerli. Sonra onlar da için çocuklar gelip alıp evlerine asıyorlar, alıyor. Arkadaşlara diyorum ki annem yapacak. Yok, ilişkimiz iyi yani. Yani baskıcı bir erkek değildi, çok. Mesela biz arkadaşlara toplanırız, muazzız, öğretmen arkadaşlar. Biz gidiyoruz şuraya. Gitme demez mi? Öyle bir şeyimiz yok. Hani şanslıyım o konuda, pek hani moderndir, açık, yani zaten kafa yapımız diyor. Açık fikirli bir insandır. Siyasi olarak da kafa yapımız oluyor. Uyuyor. Dış görüntü, giyim falan, tatilimizi yaparız, plajımıza gideriz, hiç karışmaz onlar. Şöyle giy, böyle giy, yok giyme şunu, kimi giyme, bilmem şeyi giyme, hiç karışmaz onlara. Tam tersine der, en iyisini alayım. Öyle bir huyu var yani, eşimle ilişkimde bir şey değil. O yönden şanslıyım. Yani çok şanslı olmayan arkadaşlarımız da yok mu? Görüyoruz. Yani çok mutası, bizimle eğitim yapan, öğretmenlik yapan arkadaşlarımız var da işleri çok, hani küçük bir yere açılsa kıyameti koparanlar var. Böyle insanlar var. Eşlerim değil. Benim bir küçüğümün kendisi öğretmen zaten. Eşi tekniker. Onun da babası öğretmen olunca o da aydın bir aile. Okumuş bir aile çocuğu. Yani baskın değil. Bizde yok. Hiç öyle bir aile değiliz yani. Şu an o da karışmaz mesela. O da hiç eşine karışmaz. Kız kardeşine kocası. Mesela kaçan ablamın eşi de mesela bize göre biraz daha eğitimsiz bir aile yapılarına sahip ama tutucu değildi. O da ablam da öyle diyor, tutucu bir aileye gitmiyor. Yani başıma bağlı, bilmeyin, öyle bir şey yok bizim. Biz girdiğimiz sene sadece öğretmenler vardı yani şu işte deniz geniş gezmiş dönemleri falan, solcular, sağcılarımız çatıştığı dönem. Mesela bak o dönemde benim bu olay şöyle gelişmişti. Biz o zamanlar, ben Fransızca eğitim almıştım yani o zamanlar İngilizce Fransızca yaygındı bizim dönemimizde. Mesela bir yüzbaşı gelir dersimize Fransızca öğretmiş. Öğretmenimiz bir yüzbaşıydı. Çünkü yoktu o Fransızca öğretmeni fazla. O dönemlerde. İşte o zamanlar sağ iktidarda ben girdim okula. Sağ iktidarda şey yasak, solcu konuşmak işte. Solcu olayları. Seni izliyorlar zaten, biliyorlar seni. Aileni inceliyorlar. Karslısın. Ondan sonra CHP'li kökenden geliyorsun. Bunlar öğretmen o zaman sağcıların döneminde. Bunlar kötü not senin için. Onun için sana biraz daha baskı yapıyor öğretmen. Derslerinde mesela tolerans tanımıyor. Ondan sonra bir okulda mesela bu lise çağında öğrenciler de birbirine hainlik yapanlar oluyordu mesela. Sen bir ispiyanlıyor işte, bu böyle hocam, bunun ailesi böyle hocam falan filan. Biz bir yıl ama bir yıl öyle bir sabit iktidar gördük. O dönemler mesela mesela benim dayım diye size bahsetmiştim Ankara'da. O da şeyde okuyordu. İstanbul'da Yıldız Üniversitesi Teknik'te. Orada mühendislik okuyor benim dayım. Ve ülkücü. Sanatçı solcu. Dayım ülkücü mesela. Biz solcuyuz. Yani bizim aile, düşünün benim annem de o aileden çıkmasına rağmen solcu bir kadındı. Çatır çatır kavga ederdi. Yani bir siyasi şeylere eğilimi vardı. İlkokul mezun olmasına karşı. O dönemlerde bu dayım bana mektup yazardı okula. Ama ertesi solcular gibi. Yani siyasi mektup yazıyor bana. Siyasi mektup yazıyor ve mektupların baş köşesinde uluyan kurt damgası, matbu. Bu tamam mı? Matbu, bu geliyor bana. Beni derhal müdür çağırıyor şeyi aşağıya. Dayına söyle, o zaman tabii bizim okul solcu. Şimdi dayımın küçüğünü yolluyor ya bana. Bana da kötülüyordu. Ondan sonra dayıma mektup yazdım. Benim dayı bana mektup yollama. Mektuplarımız açılıyor. Ben yatılı okuyorum dedim. Eve gitme, mektuplarımı niye yolluyorsun? Eve yolla bari. Yani dayım öyle ama ben öyle olacağım diye bir şey yok. Biz öyle değiliz ayrıca. Tabii bu dayımlar da orada zehirlenmişler. Kız teknikli o dönemlerde. Bunlar zehirlenmiş. Aslında mesela büyük dayım, dayımın daha büyüğü olan polis kendisi solcu bir adamdı. Polisti ama çok iyi bir solcuydu. O dönemde bayağı baskı, dayımın gönderdiği mektupları yüzünden ben öğretmenlerimden çok azar işittim. Neden bunu gönderiyor sana? Ben de dayıma yazmadım. Bu defa yine mektup yazıyormuş. Bu defa diyor ki o öğretmenlerin çok büyüğünden şüphe ederim ben. Bak dayı dedim, bu mektup buraya niye yazıyorsun? Eve yaz bari. Ev adresimiz var bizim, sen niçin okula yazıyorsun? Öyle şeyler yaşadım mesela. Bir öğretmenlere ders verecek. Solcular var ya orada. Onlara karşı özellikle yazıyor bu benim. Bak diyorum, öğretmenlerimiz diyorum. O zaman bir açın nasıl bir öğretmenimiz vardı. Eşi vardı. İkisi de solcu, ikisi de sürülmüştü, geri geldi. Birisi spor hocamız, birisi psikoloji hocamız. Biz psikoloji de okuduk. Bütün dersleri okuduk biz. Astronomi, psikoloji, biyoloji. Yani şimdi değil, eskiden şu anda bozuldu öyle bir şey yok. Bizim dönemimizde kimyasına, fiziğe hepsi vardı okuduk. Yabancı değil. Yani o dönemde sağcı hocalarımız, solcu hocalarımız, solcularımız geri gelince sağcılar biz rahatladık, nefes aldık. Daha özgür sporumuzu falan. Mesela ben mezun oldum, sağcı iktidar geldi. O dönemde kız kardeşim de aynı okulda olduğu için zorluğunu diyorum. Orada bir defa sağcılar baskı yaptı. Mesela uzun uzun şortmanlar giydirdiler. Asla eğitimlerde şort giymek yasak. Ondan sonra kısa giymek yasak. Hep uzun uzun elbiseler, resimlerini keşke getirseydim. Onlar da bizim aramızda kıvam. Böyle şeyler oluşuyor. Şöyle yani geliyordu. Doğru Fransızca da öğrenemedik. Yani iyi bir eğitim, yabancı bir eğitim hiç görmedik. Ortaokulda da Fransızca eğitim gördüm, lisede de gördüm ama böyle akıcı bir Fransızca öğrenemedim. Gerçi Türkiye'de İngilizce okuyanlar da aynı durumda, burada da o dönemde. Yani dışarıdan öğretmenlerle eğitim gördüğümüzü söylemek isterim ben, hani böyle uzmanından değil. Yani bir Fransız şey geliyordu, yani yabancıdakinden bir yüzbaşı geliyordu. Veya dışarıdan tutulmuş bir doktor gelebiliyordu Fransızcası diyorlar. Öyle öğretmenin noksanlığı vardı. Başta söylemiştim. Yani dönemde bir şey vardı. Mesela çok aşırı değildi ama bir terör olayları vardı. Hani köylerde öğretmenleri kaçırıyorlar. Söylentileri, bayan hocaları üstüne dağa kaldırıyorlar falan. Eşimin Kırşehir'de olmuştu. Bir bayan öğretmeni dağa kaldırmışlardı. Tecavüze uğramıştı. Onu o yaşamıştı. Bizden biraz daha önce mezun. 7 yıl var bizim aramızda eşimle. Mesela o bir tabii beni korkutmuştu. Onun için bak şimdi baskıyı burada göreceksin. Ben nişanlı değildim mesela o dönemde. Elime yüzük takıp gitmiştim. Evliyim. Şey, nişanlıyım. Şey, havası vermek için. Hani o zaman öyle bir şekilde gitmiştim yani. O korkudan. Bak baskı öyle yani. Çünkü o zaman dağa kaldırıyorlar. Veya bir memurların oğlu kaçırıyor öğretimini. Veya orada başına bir şeyler geliyor. Bunlardan bayağı tedirgin olmuştum. Evet, vardı yani öyle korkularımız oldu. Olmadı değil. Yani köyde biz güzel bir şey kurduk. Bizim köyümüz biraz daha iyiydi demek ki o döneme göre. Mesela kız kardeşim belki Ağrı'da ilçede olmasaydı daha korkabilirdi o biraz. Bir ilçeydi. Oraya direkt düştüğü için mesela oranın bir köyüne gidilse ne olurdu bilemiyorum yani. O zamanlar daha kötüydü. Terör olayları, PKK falan vardı o zaman. Evet. Gittim ben. Hatta biz orada iki bayandık. Bir de müdürümüz vardı. Müdür pek şöyle olmadı. Bak bizim gitmemiz köyde çok da iyi geldi bizim gitmemiz. Ne yaptık biz orada? Bak size bir örnek olay anlatayım. Biz köyün gençlerini topladık. Getirdik okula. Onlara bir tiyatro yaptık. Hiç hayatlarında tiyatro görmemişler. Biz bunlara güzel bir oyun bulduk. Şimdi oyunun ismini de hatırlamıyorum. Gençleri oynattık. Sahne hazırladık. Sıralardan şöyle sıralardan sahne yaptık. Üzerlerini örttük falan. Tüm köylüyü davet ettik. 23 Nisan bir şeyinde. Tüm köylüyü davet ettik. Bu gençlerle güzel bir tiyatro yaptık. Hayatlarda hiç tiyatro görmemişlerdi ve bizim bu yaptığımız ömürleri boyunca da unutmamışlar. Bizden başka da hiç kimse yapmamış. Bizden sonra da oraya öğretmenler gitmiş mesela. Biz sıra haberini alıyorlar. Memleketim olduğu için haberini alıyordu. Güzel bir tiyatro yaptık ve şöyle de şey yaptık, kenetlendik. Yani biz barlarına bastılar. Yani biz köye iyi geldik aslında. Köylü hani eğitimli bir insan kötü olamayacak bir yerde gördü. Kadının ne kadar başarılı olduğunu gördü. Oradaki köy kadınları onu gördü. Yani çok şey bir köy değil ama mesela kız kardeşlerim Trabzon'un bir köyünde bunu yapamadılar. Çok baskıcı bir yer. Belki de bizim orada daha müsaitti. Belki de daha medeni yerlerden göçüp geldikleri için oraya yerleştikleri için tabii. Yani mesela benim dedem gibi. Atatürk'ün bir şeyi var işte bu yönü. Önce okulları tutmuş, doğuya yapmış biliyor musunuz? Orada Cilavuz Öğretmen Okulu'nu yapmış Kars'ta. Şimdi Ardahan falan hepsi oraya bağlı. O zaman tüm oradaki köydeki böyle kadınları, 5. sınıftaki kızları, erkekleri toplayıp orada okullara göndermişler. Biliyor musunuz? Kapılarına gelip annemlerin kapıları çalıyorlarmış. Kızınızı verin okutacağız diyorlarmış. Şimdi yok o. Bak bugün bile yok. Annem diyor bizim kapımıza gelip bizi götürüyorlardı okulu okutmak için. Ve bütün dayımlar falan yani erkek kardeşler o yüzden okumuşlar. Hepsini gönderdik biz diyor. Deden hepsini verdi götür gidin okutun. İşte belki de ondan bizim gittiğimiz bölge biraz daha iyiydi diye düşünüyorum. Biz hiç yani ben yani öğretmen olarak köyde hiç de korkum yoktur. Şu anda bile beni götürüp dağın başına bıraksana çalışırım. Her hayatı gördüm ben aslında. Çok modern hayatı da gördüm. Gaz lambasında çalışmayı da gördüm. Ahırda yatmasını da gördük. Yani ahırlarda hayvan da sağdım. Yani inek de sağdım orada. Koyunlara da baktık. Çünkü çevremiz öyleydi. Kiraladığımız ev mesela iki ev kiralıyorduk. Onlarla yaşıyorsunuz. Hepsini gördük. Burada çok modern evde. Geldim daha modern bir okulda çalıştım. Sonra burada şeyi de anlatayım size. Biz bununla da kalmadık. Geldik buraya. 2 yılda dışarıdan Eskişehir Anadolu Lisesi gittik. Buradan da bir diploma aldık. Dışarıdan sınavlara gittik. Biz girdik. Oradan diplomamız var. Eskişehir Anadolu. Benimle çalışan bayan öğretmen arkadaşım şimdi Ankara'da çalıştı. O da emekli oldu. Antalya'ya sanırım yerleşmek istiyordu. Yerleştiğini bilmiyorum. Onun da 2 kızı olmuş. O da onları okutmuş. Güzel eğitimlerini vermiş. Onun da hayatı güzel. Evet, Ankara'da yerleşti. Hala görüşüyoruz. Erzurum mesela Kars'tan yere bir yanaşıyor. Erzurum'da sokağa giderken mesela hafta sonları eve gelirdim. İşte banyo falan. Evci çıkardım. Orada evci deniliyordu okulda. Yatılı okuyorsun ama hafta sonu ailenin yanına gidiyorsun. İşte ihtiyaçlarımız falan gider. Gelirken yollarda yürürken hep böyle erkek gibi olacaksın. Yoksa peşine takılıyorlar, laf atıyorlar. Ondan sonra pis pis laflar atıyorlar. Sarkıntılık yapan olabilir. Onun için hep cetvelle, bir kartonluyuz, okul malzemesi elinde kitaplarla. Ben kitapla erkek çocuğu dövdüğünü biliyorum. Erzurum'da. Kız kardeşim de geliyor. O da birinci sınıflamıştı. Beraber bir defa gidiyor. O gündüzde okudu zaten de. O son senemde mesela o girmişti okula. Beraber gidip gelirken okula laf attı bir tane erkek. Onu iyi bir dövmüş seni. Hatta şeyler esnafı da geldi. Aferin kızım, eline sağlık, iyi yaptın falan. Laf attı gibi dövmüştü. Böyle şeyler yaşanıyor yani. Bunlar artık orada önemli bir olay da değil. Hep yaşanan, bugün de yaşanan şeyler şu anda. Ne anlatabilirim? Mesela abimle ilgili bir şey daha anlatabilirim size. Biz orada 19 Mayıs gösterileri yapardık. İstanbul Atatürk Stadyumu vardı. Çok şey, Erzurum. Güzel bir stadyumu vardı. Hep o stadyumda biz bütün okulun, yani çevre okulları da dahil, sırf bizim okul değil. Aynı hareketlerle büyük bir izlemişizdir gösterileri, müzik eşliğinde danslar yapardık. Ki bir karış etek, altında beyaz şort, üstüne bir karış etek, şortun üzerine giydirirlerdi. Askıda duruyoruz, çok modern bir kıyafet. Bununla orada startla iş yapardık. Mesela abim engel olmuştu bir şeye katılmama. 19 Mayıs gösterisine katılacağım. Yani etek kısa, gidip katılamazsın. Ondan sonra rahmetli dedem bizdeydi. Dedem bunu çekti. Dedi ki sen karışamazsın, ben götüreceğim dedi. Kuşun kaç yaşında da? Köy enstitüsünden mezun. O beni şeye götürmüştü. 19 Mayıs gösterisine abime rahmetli. Böyle bir şey de yaşamıştım. O da mesela abimin baskılarından birisiydi. Şu anda bile mesela benim kızım avukat. Avukat olan kısmı normal. Ben hiç okutmadım. Neden okutmadım? Bana bağlı olsun istemedim aslında. İlkokulda kendim okuttum. Ne ortaokulda ne lisede hep uzak yerlere ben. Çünkü şunu düşündüm. Türkiye'de ne yapsın? Kendi başına kendi idare edebilsin. Hani annem öğretmen diye bana sığınmaz okulda. Onun için başka bir okula verdim okulda. İlk okul vardı, oraya verdim. Hatta ikametgahım oraya yakın olmak için kızımın kız kardeşimin iş yerini ikametgah gösterip da iyi bir okula verdim. O orada okula, ilk okulda oraya gittim. Ben başka okulda çalıştım. İlkokul hayatı iyi gitti. Biliyorsunuz burada ilkokulda bir Anadolu Lisesi yarışması var. Baskı var. Yani çocuklar üzerinde baskı. Yapmadık mı biz de yaptık. Çocuğumuz iyi bir okula gitsin diye. Yani o sınavlara yani at gibi koşturduk çocukları. Din eğitimi yok. Anadolu Lisesi kazansın. Şuraya kazandı. Sonra yabancı dil ağırlıklı bir lise kazandı. O korkudan sonra. Orada da yine uzak bir yere öğretmenliğe gittim. Ama mesela şeyinde hiç baskı yapmadım. İstediğim dalı seçtim. Mesela ben fen okumasını istedim. İstemeyince okutmadım. Mesela istemiyorum. Ben nasıl dedim. Türkçe matematik ağırlıklı okudu. O dalda bir dal kazandı mesela. Okul kazandı. O konuda baskı yapmadık. Ben hatta ona dedim, sen gel kızım avukat olma dedim. Sen eğlenceli bir meslek seçtiğin, bak benim kafaya babası avukat olacaksın. Yok benim kızım avukat olsun, yok benim kızım işte şu olsun. Baba biraz daha baskındı. Hani etiket olsun diye. Ben öyle demedim, gel sen tiyatrocu yapayım dedim bana.
gel kızım sen tiyatrocu ol. Gel ressam ol, ya tiyatrocu ol, sanatla ilgilen dedim. İstemedi, şey, babasının iki baskın geldi. Şimdi pişman. Keşke ben avukat olmasaydım hani. Keşke seni dinlemeseydim. O meslek daha güzel, daha yıpratıcı şu anda. Ve bu ortamda boşanmalara bakıyor, emlak alıp satın onlara bakıyor. Bu ortamda şu anda hakimliğe bak. Bak bu anı geçen de bir kişilik şeyine girdiler. Şu ortamda çocuk aldı 89 puan giremedi. Çünkü bütün AKP milletvekilleri girmiş avukat olarak. Ve şeyleri de açıklamıyorlar listelerde kim yer alıyor. Hakim niye başvuramıyor? Anne kesinlikle bizi kazanmazsa niye başvuruyor? Mülakatta geçemem diyor. Arıyor, kendini arıyor. Şeyini arıyor. Yani şu an, şu dönemde mesleğinin en kötü dönemi onlar için. Nasıl siz mesela aynısınız? Şu anda onlar da aynı şey. Şu anda bunlar da öyle. Ya başlarını kaldıramıyorlar mesela. Diyor ki, diyelim ki benim karşıma diyor. Vali, karşımdaki davacının avukatı diyelim ki avukatı. Hakim diyor onu kazandı yani. Suçlu olsa bile diyor o kazandı. Onun için pişman avukatı. Keşke diye eğlenceli bir iş yapsaydı. Nedir de yani kadın olmak zor. Görüyorsunuz cinayetler arttı. Kadına şiddet olabildiğince yoktu ki eskiden bu kadar. Zaten eşlerimizden biliyoruz. Biz eşlerimizde böyle bir şey gördük. Kadına şiddet kesinlikle iktidarla ilgili bir şey bana göre. Yani çünkü kadınlara bakış açısını, Diyanet'in açıklamalarını görüyorsunuz. Kadınlara karşı açıklamada diyor ki boyun ediyor. Her şeyi kabullenmiyor. Böyle diyen adama karşı da yine de ben kadını da döve de biliyorum. Hatırlarsan söve de biliyorum. Şiddet uygulayabilirim. Gerekirse sonunda öldüre de biliyorum. Ve ceza da almıyorlar. Biliyorsun sakin tutuyor. Hepsi çıkıyor dışarıya. Ben bugün neyi görmüyorum kadın hakları konusundan. Çok kötü. Zaten sıralamada değil Avrupa ülkeler içerisinde ne kadar yani eşitsizlik hat safhada bence erkekler kadın. İş yerlerinde de yine kadınlara baskı daha fazla. İş yerlerinde de öyle. Bakma bizim çocuklarımız şöyle şanslı. Bir kurumda çalışmıyor benim kızım. Kendi ofisleri var. O yüzden rahatlar. Yani bu bir şey devlet kuruluşunda olsaydı benim kızım belki de haksız, suçlu insana dava kazandıracaktı maalesef. Görüyoruz. Yani özgür olmanın faydasını yaşıyorlar hani bağımsız bir nüfus açmak. Evet az kazanıyorlar ve öbüründen en azından hani işleri huzurlu. Yani ben geleceği ancak iktidar değişirse iyi görüyorum. Değişmezse kadınlar açısından iyi görmüyorum. Keşke değilse de herkes hakkını geri alsa mesela EYT'liler, sonra sizi kayda atılanlar. Keşke yani iktidar değilse de herkes mesleğine geri dönse. Bunlar çok büyük haksızlık. Kardeşimin psikolog çıktı kızı. O tek çocuk yaptı. Psikolog çıktı işsiz şu anda. Üstelik de uzman psikolog. Klinik psikolog. İş yok. Şu anda işsiz ve evde. Yani iş arıyoruz. Mesela kız kardeşimi anlatayım size. Öğretmen oldu. Şu anda o da eşim gibi özel eğitim aldı engelli çocukların üzerine. Emekli oldu, hala çalışıyor geçinmek ama, için.
Bak seninle benim
yani.
Bir
ne yaptı kızını okuttu bir klinik bir sorun. Psikolog bastırdı, onun girdiği senede 35 milyar inanın. Uzmanlık şeyi, eğitimini alacak diye. Ne yaptı? Çalışıyor, hala çalışıyor şu anda. Yani baskı böyle bir şey. Yani gelir yeter. Çünkü kadın çalışmaya devam ediyor hala. Eşi emekli çünkü kalp hastası adam. Ağrış yapamıyor. O evde ama benim kız kardeşim hala çalışıyor. Eşin evde yemek yemek hazırlıyor sağ olsun. Yani akşam eğlence diyor. Yemek çıkmış, alışveriş yapmış. Fırına bir yemek sürmüş. Hazırlamış. Hatta kız kardeşim de aynı semtte oturuyor onun ikisi. Ben biraz daha onlar şeyde. Hatta öbür kız kardeşim işten çıkıp geçerken aynen onların kapısı önüne geçiyor. Onu da çağırıyor hani. O fırında bir şeyler hazırlamış. Bunlar işten gelince işte. Yardımcı o şekilde yapmış. Ama kız kardeşim mesela dişini bir şeyle takmış çalışıyor. Yani o çocuk kızı hep özel okullarda okuttu. Çalışan. İyi eğitim alsın diye. Şimdi bu kadar eğitimin sonucunda kız çocuk işsiz. Anne hala çalışıyor. Şimdi ona her şey vermesi gerekiyor diye çalışacak. Size niye anlatayım? Ben kızımdan anlatıyorum. Mesela biz benim kızım yeni mezun. Önce tabii şey yok. Ofisini açmadık henüz evde. Ne yapıyoruz? Bu CMK'dan davalar geliyor yani karakola bir su düşüyor. Onların dağlarını alıyor ki para kazansın. Çünkü dosya toplamak, bir iş yeri açmak, onu çevirmek çok zor bir çevren olmayınca. Hele bu ortamda çevremiz bizim olamaz. Nasıl olacak çevren? Kimin iş aldığı değil. Mesela ben karakol karakol gezdiriyordum. Arabam vardı. Küçük bir arabam var. Çocuk gece şey geliyor. Doğru karakola. Ne oluyor? Tecavüz olacakmış bir kız çocuğu. Peki olaylara koştuk biz mesela. Benim kızımla daha çok yaşadık. Şu anda o zaman çocuğun baktığı davaların çok küçük yaşta tecavüze uğramış kızlar. Ölülerle karşılaştık. Kızların hikayeleri. Bir avukatla konuşsanız belki daha çok size kadın haklarıyla ilgili neler görülüyor, daha çok şey anlatırlar. Biz ancak öğretmen olarak bu kadar. Mesela benim kızımdan onlarla çok karşılaştık. Davalarda mesela şeyler çok uzak oldu. Bir şey onu alıp götürüyordum adliyeye. Orada genç kızlarla neler neler neler neler çocuklar başlarına neler gelmiş. Bilmediğimiz bizim, hiç yaşamadığımız, öğretmen olarak görmediğimiz şeyler ben kızımın şeylerinde gördüm dağlarında. Yani kadına şiddet, taciz, tecavüz. Hem de küçük yaşta çok yaygın. Anne diyor inanamazsın. Yani şimdi artık tabii 7 yıllık bir avukat oldu. Bayağı alıştı. Şu anda biraz da alıştı. Ya doktor ameliyatı alıştı ya zamanlar etkilenmez. Bunlar da alıştılar. Ama Türkiye'de çok var kadınlara. Hele genç kızlara çok taciz, tecavüz var. Kaç kişiyle birlikte yapılan işler. Ben o karakol davalarında böyle CMK davalarında çok karşılaştım kadına şiddet konusunda. Taciz, tecavüz. Ne yapıyorsunuz? Küçük küçük gençler. Yani ilişkim pek görmedim ama genelde genç erkeklerin tecavüz ettiği kızlar çok geliyor. Davalar çok geliyor. Ben şöyle düşünüyorum. Babamız biz biraz şanslıyız. Belki hani memur çocuğu olmasak derdik ki ya keşke memur çocuğu olsaydı. Keşke hani kalkıp bir memur çocuğu ben reçber çocuğu olurum demez herhalde şimdi bu dönemde değil mi? Yani, iyi ki diyorum hani babamız bizi ailemizi okutmuş. Yani bir ekmek en azından aydın kafalı yetişmişiz. Çağ uygun yetiştirmişler. Ya babam da çok medeni insandı, hiç karışmazdı. Maaş alır anneme verirdi. Annem harcardı o parayı. Şimdi öyle değil, bakıyorum erkekler pazara çıkmış ya. Çok ters yani, vallahi geriye gitmişti ben sana söyledim. Onun için ben görüp de geriye demiyorum. Keşke böyle olsaydı. Bence geriye gitmişiz. Geriye gitmişiz. Görüyorum, şaşırıyorum ben. Benim babam. O dönemde maaşını alıp annenin avucuna verildi, açtık ve bana verdi hanım. Çünkü sen 6 çocuğa bakıyorsun. Ve giderdi işine adam. Biz öyle büyüdük, yani öyle gördük. Onun için ben geriye dönüp yani bak şeyler işkence olacak bir ailede yetişmeyi. Yetişen mutlaka çok var yani. Bence bizden daha az var bir şey. Biz daha az sayılıyız onlara göre. Ve çok mutluyduk. Bak ben size söyleyeyim. Şimdi çocuklar mutlu değil. Biz 6 çocuk yetişmişiz. Evde böyle hepimizin yatakları yerlerde. Sırayla yatardık böyle. Yatarken mesela erkek kardeşlerim, onlar yan yana, biz kızlar böyle yatardık. Babam ileride adam uykusuz gece yoldan geldiği için annem bize derdi ki sessiz olun babanız uyuyacak. Biz aramızda kıkır kıkır tabii şey oynuyoruz. Kelime oyunu. Hadi Z'den harf şey bulalım, isim bulalım diye. Böyle oynar sonra kahkahaya basardık. Birisi ilginç bir şey söylerdi. Annem gelirse sus babanız uyanacak sabah yola gidecek adam. Yani böyle yaşadık ama çok mutluyduk bakın. Şimdikten mesela bakıyorsunuz evet birisi bir odaya girmiş bilgisayarını açmış. Bizim hayatımız belki de bizim yani bu ülke bu kadar ilerlediyse belki de bizim bu hayatımız yüzünden ilerlemiş. Biz öyle mutluyduk yani daha bir mutlu aile yani şimdi her şeyle var insanların çocuklar da mutlu değil. Bilmiyorum siz nasıl yetiştiniz. Mesela abimlerle evcilik oynardık evde. Abim bakkal olurdu. Bak bizde oyuncak yoktu mesela o dönemde. Size bunu anlatayım. Bizde oyuncak yoktu. Abim bakkal olurdu. Bizim mesela iki abimiz vardı. Birisi çok aydın, birisi tutucu. Bu aydın kafalı abim bizimle evcilik oynardı. Bu tutucu olan şey, kazak erkekler kıpırdı havada. O tipti. O biraz şeydi. Terör esnasında bu öyle değildi. Bu bizimle. Ama kendisi de öyle oldu biliyor musun? Ülke yani öykü şimdi vefat etti de bu iyi kalplerle nasıl yaşıyor. Bu abi bizim de sinemaya gider, tiyatroya gider, öyle biri. Bu abim bakkal olurdu, biz ev hanımı olurduk. Gelirdik bakkallar alışveriş ederdi. O zaman böyle konserve kapaklarından zincirlerle terazi yapardık. Onunla tartardı bize. Böyle gelirdik, ondan alışveriş ederdik, 3 kilo pirinç bilmem ne. Ondan sonra gelirdik eve, küçük şeylerle, uyduruk bir şeylerle, tencere, tabak falan yapardık. Onlarla böyle evcilik oynardık. Mutluyduk, sokaklarda çok oynardık. Oyuncaklarımızı kendimiz yapıyorduk. Bez bebek yapardık o zaman. Artık kumaşlardan dikerdi, annem içine doldurdu yünleri bize. Oyuncak bebeklerimiz vardı öyle. Kendi eşyamızı, kendimiz oyuncağımızı kapardık o zaman. Çok güzel çocukluğumuz bizim sokakta, hayvanlarla. Zaten benim çocukluğum hayvanlarla geçti. Ağır, işte köpek, bir köpek değil, 5-6 köpek kapımızda. Dedim ya, anlattım, çift ekili evimiz vardı, handı, hanımız vardı, kahvemiz vardı. Kahvede de amcamlar dururdu. Ondan sonra gelen orada yatılı kalırdı, dinlenirdi, insanlar tüccarlar gelirdi alışverişe mesela buğday olmadı. Konaklar vardı. Ben öyle bir yerde daha çok kaldım bizim kardeşlerim deyince ben çok daha iyi hatırlıyorum hayat. Mesela küçükler, benim küçüklerim benim kadar hatırlamaz çiftlik hayatımı. Öyle bir hayat yaşadım yani. O zaman yani hem köy hayatı yaşadım, köyde öğretmenlik yaşadım. Şehirde yaşadım, ilçede yaşadım. Hepsini yaşadım. Ya mesela böyle yaşayan insan çok fazla yok bence. Çok nadir. Mesela mezun olanlardan doğuya tayini çıkanlar yaşamış olabilirler ama batıya tayini çıkanlar bizim kadar yani bu zorlukla bir hayat yaşamamışlar. Tabii eşimin de şeyi var böyle aydın bir insan olmasının. Yani tabii ki şimdi biz okumuşuz, okumayan kadınlar çok zor. Mesela ben şimdi teyzem, köyde yaşamış teyzelerimiz var. Halalarımız var. Mesela benim bir halam var, çok çilekeş kadın. İşte kaldığım senelerde duvar ördüğünü biliyorum ben. Duvar ördüm böyle. Sıva yapardı. Yani duvar örerdi, sıva yapardı. Köy kadınlar için ekmek pişirirler. kendileri günlerini ilk yaparlar. Yani onların hayatları çok zor. Biz onların yanında gün bayram bizim hayatımız. Biliyorum ben köyde çalıştığım dönemlerde o kadınlar sırtlarında ot taşırlar, hayvanları otlatmaya çıkarırlar köyde. Ondan sonra teknelerle hamur yoğurur, tandırlarda ekmekler pişirirler. Kadınların hayatı çok zordu yani. Sonra yazın tarla ekerler, tarla biçerler, yuva yürütürler, bulgur yürütürler, hep kadınlar. Erkekler de kahve dokturur. Karadeniz'de de öyle ama. Karadeniz'de de kadınlar çalışıyor, erkekler kahve dokturur. Maalesef benim yani yaşadığım doğudaki köyde de öyle. Erkekler kahvede, sigara içsin kışın. Yazın belki kadınları tarlaya, arabayla. O zaman tabii öküz arabaları vardı bizim orada. Öküz arabalarda tarlaya kadınları götürüyordu. Orada da gene kadınlar çalışırdı. Onlar gelip yetişlerine bakarlar. Yani çalışan erkek daha azdı. Orada da hep kadınlar eziliyor. Şehirde de şimdi öyle. Gerçi ben geçen de Amerika'dan bir arkadaş gelmişti. Konuştum, diyor ki Amerikan kadınlarının yaşam şekli Türklere çok benziyor dedi. Onlar da dedi böyle evde bütün yemek işi, ev işi. Amerika'da da öyleymiş yani. Ben de dünya genelinde kadınlar böyle. Belki bizde biraz daha fazladır ama. Yani gerçekten Amerikan Türklerine bakıyorsunuz, orada da kadınlar hep mutfakta. Hep hizmet ediyor. Yani maalesef. Mesela kız kardeşimin, öğretmenin kız kardeşimin hayatı aslında hiç kadın, bir kadının yükseliş hakkında şey diyor, olabilir size. Böyle yani keşke, şunu derim yani, keşke Türkiye'de kadınlar hep aynı seviyede olsun. Yani keşke en azından bizim kadar okumuş. Şimdi bakıyorsun okumuş profesörün de saçına yumaklayıp çeken bir polis var. Yani. İşte burada her şey şeye bağlanıyor. Haklılık, adalete bağlanıyor. Bu yönden. Her şey geleceğe dair şunu söyleyeyim. Hak olsa, eşitlik olsa, kadın erkek eşitlik olsa, adalet olsa, hukuk işlemediği için bunların hiçbirisini görebileceğimizi sanmıyorum. Ancak iktidar olur, anayasa değişir, hukuk sistemimiz değişir, Avrupa seviyesine gelir de bence her şey daha güzel olur o zaman. Yani insanlar okur, okuduğun değeri yani bitirdiği mesleği yapar. Bugün insanlar bitirdikleri meslekleri yapamıyor. İşten atıyor seni adam, okumuşsun, doçent olmuşsun, profesör olmuşsun, seni işten çıkartmışsın. Bu adalet ne ki düşünce sistemine, sen düşünce cezası veriyorsun. İşte buna karşı hukuk olursa düşünce cezası da kalkarsa insanlar huzurlu olacak, kadınlar da. Yani adalet olursa tecavüz olmaz, şiddet olmaz, kadın hakları düzene girer, hiçbir şey olmaz. Bunu ümit ediyoruz tabii, hepimizin ümit ettiğini. Yani ben bunu istiyorum. Yani keşke olsa. Ama ülkemiz çok geriye gitti bu 16-17 yılda. Bunun düzelmesi 16-17 yıldan fazla gerekiyor. Yani peki. Yani görür müyüz, göremez miyiz? Biz görmeyiz inşallah. Çocuklarımız görür. Ya ben mesela kadın erkek ilişkilerinde hani kadın üzerindeki yükü tabii ki erkeğin alması gereken bir durum var. Çünkü kadın da dışarıda çalışıyor. Erkek de çalışıyor. Kadın geliyor evde çalışıyor. Çocuğuna bakıyor, işini yapıyor, çamaşırını yıkıyor. Yani kadında aşırı bir yük var. Keşke bu eşit paylaşım olsa, erkek kendi işini yapsın, o da çocuğunu yedirsin, bunu tabii biliyoruz. Olsa keşke. Yok işte. Yani paylaşmıyor. Eşit paylaşmıyor. İşte de, aşta da eşit paylaşmıyor maalesef. Keşke her konuda erkek de kadın kadar yükün bilgisini alabilse. Ama yok, gerçek vermiyor. Benim eşim bile mesela nedir şeyin ama yine yükünü aldı benden. Kendi ailemden paylaşıyorum. Ben ne yapıyorum? Daha çok yoruldum. Benim eşim süpürgeyi alıp evi süpür desem bir gözlüyor, iki gözlüyor, üç üstlüyor, yani. Yani bazen yapıyor, bakıyorum süpürgeye almışım, ya diyor, ne kadar zor işmiş diyor. Ya, dedim ya, kolay mı zannediyorsun sen? Yani biz şoför tozlar dedim, kolay iş değil mi? Şimdi gerçi hani maddi yolan kadın alıp çalıştırıyor, hani bir başkası da ekmek yiyor. Ama yapamayan gene kendi yapıyor. Ama ben şimdiye kadar elime hiç kadın almadım, biliyor musun? Ancak şöyle bir şey. Kızım mesela yazın ben yazlığa gidiyorum. Gelişi evime bir kadın getirip temizliği annesine sürpriz yapsın diye. Şimdi o çalıştığı için evine kadın alıyor zavallı. Çocuk da yok aslında. Değil mi? Kızım senin evini kirlenmiyor. Ne alıyorsun kadını? Yap kendini. Bak kilo alıyorsun. Spor olur işte. Falan diyorum. Geliyorum ki evi ilaçlatmış. Bir de tek kadın almış. Temizletmiş. Bana sürpriz yapıyor. Tamam diyorum. Çok mutlu oldum. Sağ ol. Teşekkür ederim. Anne diyor, böyle olmasana diyor, ha 15 demir bir kadın aram, yok diyor. Daha elim ayağım tutuyor, ben kadınla da istemiyorum. Yani bu bana spor oluyor diyorum yani, iş yaparken hareket etmiş oluyorum. Bana diyorum, elden ayaktan düşerim bir gün, tabi mutlaka alacağım diyorum. Zaten ihtiyaç duyuyorum o zaman. Yaz tatillerine gelince ailemin yanına, bakıyordum ki yani okulda şeyde, köydeki kadınların üstleri, başları, kıyafetleri dökülüyor. Çok eski. Mesela anneme der ki, anne, komşulardan giymedikleri kıyafetleri falan toplayalım hepsini, ben bunları götüreceğim ben. Güzel toplardım, ne kadar erkek kıyafeti var, kadın kıyafeti var. Bunların hepsini köye getirirdim, dağıtırdım kadınlara. Olanlar bedenine göre alırlardı. Böyle yani şeyler, yardımlarımız olmuştu o zaman. Mesela okulumuzda bir tane yardımcı tutmuştuk erkek. Diyorum. Mesela bizim ne kadar babamın, annemin, erkek kardeşlerim kıyafet varsa yine şehre indiğimizde toplar getirir, o çocuğa verirdik, giydirirdik. Böyle şeyler, yardımlarımız olmuştu köylülere. Onlar da gönüllerinden ne koparsa, mesela köy ekmeği pişirir getirdi, peynir getirir, yağ getirir. Böyle şeyleri bize ikram ederdik. Ya götür annene derler. Karşılıksız bırakmak istemezlerdi köy kadınları. Bayağı ha, bu şekilde desteklerimiz olmuştu. Onlara mesela küçük küçük makyaj malzemeleri, tabii özeniyorlar şimdi. Kaşlarını alırdı, gelirlerdi, saçlarını keserdi, yardımcı olurdu. Böyle şeylerimiz olurdu. Mesela çocuklara, okul çocuklarını tıraş ederdi. Malzeme getirdim ben, ona başlarını. Ben tıraş ederdim. Babam tıraş makineleri vardı, alırdım onu. Sen alırsın baba bir tane. Ondan sonra tıraş ederdim onları. Bunlar güzel örnekler olurdu onlara. Bundan sonra bırakmazlar. Mesela bunu edinmeye çalışıyor. Görüyor. Ne diyor? Devam etmek istiyor. Derdim ki işte bir tane alıp okula tıraş makinesi koyarsın. Ay gelin burada edin dersin çocuklarınızı. Ya yani kendinizi alın götürün. Yardımcı olun. Tıraş olun. O zaman da öyle ilginç. Tabii daha ilkel makineler vardı şimdi. Profesyonel alıyoruz. Öyle şeyler yardımlaşırdık. Yani köy kadınlarına bu şekilde yardımcı olurduk. Kıyafet falan yok. Maddi durumları yok. Para kazandık. Onların yaptığı peynir satmak, işte tahıl satmak. Bu şekilde geçiriyorlardı onları. Ya bayram, kurban bayramlarında hayvanlarını satarlardı. O şekilde geçiriyorlardı. Yani bir öğretmen olarak bizim bu kadar yardımımız oluyordu o zaman. Yani okumamış olsaydım, bir mesleğim olmasaydı ne olurdum diye. Hatta bu kız kardeşlerimle de konuşuyoruz. Şimdi o mesleğini almayan kız kardeşim için bir şeyler yaptığımıza göre biz yine bir şey olurduk diyoruz. Yani hiçbir şey yapmasam bir kafe açardım. Aşçılık yapardım. Çocuk büyütürdüm. Yani başkasının çocuğuna bakardım, yaşlı bakardım. Yani eve bile temizliğe gidip merdiven silebilirdim para kazanmak için. Yaşam, çocuklarımı okutmak için her şeyi yapardım. Yani, ama emekle, yani çalışarak yaparsın. Yani beni soruyorsunuz ya, ne olur diye. okumayanlara da, yani bunu yapmayanlara da kızıyorum ben kadınlarımıza. Böyle tembel tembel oturup kocasının parasını alıyor. Ondan sonra kendi kadın hakkını nasıl savunacaksın sen? Yani bir ara benim kız kardeşim öğretmen şimdi parasını çıkaramıyordu, kızın okul parasını. Ya dedi, ben çalışıyorum öğretmenim, çıkaramıyorum, acaba evlere işledim mi gitsem diye düşündü. Onu bile düşündü, gitsem dedi. Çünkü dedi, evlere işe giden kadınlarını hesapladım günde, şimdi gerçi çıkmış 200'e. 150 de o zaman, 150 hesap etti böyle. Ben dedi, evlere işe gitsem dedi, bayağı para kazanırım dedi. Böyle bir ek iş mi yapsam diye düşündü yani. Ben boş durmaması lazım. Kadınlar biraz da bu hazırcı kadınlar ve hep karşı tarafa yüklememiz gerekmiyor bazı şeyleri. Tembellik yapmasınlar, çalışsınlar. Yani ben okumasam da mutlaka bir iş yapardım. Ama temizlik, ama aşçılık, ama bakıcılık mutlaka çalışırdım. Çok karşıyım böyle. Koca parası getirsin de zaten için yok, bana para ver. Mesela ben işimden para istemiyorum değil mi? Asla istemem.
Asla istemem.
İsteyene de çok kızıyorum. Çalışsın, kendi parasını kazansın. Ne demek ki? Ha, ortak paylaşım olur, ortak bir derdin olur. O da para koyar, sen de para koyarsın. Ama mutlaka herkesin kendi bir hesabı olmalı diyorum yani. Bu bir özgürlüktür. Düşünüyorum. Şu anda kendi hayatımı sürdürüyorum. Eşine bağımlı değil. Eşim güzel bir işi var fakat hiç minnet etmeyecek durumda değil. Düşünüyorum. Yani herkes bağımsız mesela. Onun kendi hesabı, bütçesi var. Ama ortak bir şey alınca katkı yapıyorlar birbirlerine. Hani bizim bu tabii yaşam tarzımız çocuklarımıza da geçiyor yani. Sen de görmüşsün ya, ailenden sana mutlaka bir şeyler geçmiştir herkesin. Ama mücadeleci tabii işte yine iş geliyor, geliyor, eğitime dayanıyor. Hani medeniyete dayanıyor. Yani sağ olsun Atatürk bize böyle bir ülke bırakmış, yani layık eğitim getirmiş, cumhuriyeti kurmuş. O olmasa bundan hiçbirisi de olmazdı. Atatürk olmasa bundan hiçbiri olmazdı. Ne o eğitim enstitüleri olurdu, ne o köy enstitüleri olurdu, ne öğretmen okulları olurdu. Ki Müslüman ülkelerde böyle bu seviyede olan diğer ülkeler yok, en iyi bizdik. Ama şu 17 yılda da geri gittiğimiz kesin. Keşke, yani bak iktidar ne kadar şey bir şey. Yani geri götürebilir. İktidarımız iyi olsa belki çok çok iyi bir yerlere gelmiş bir ülkeydi. Yani bu dini baskının da çok büyük rolü var bizim ülkemizin geri gidişatında. Ekonomimize de çok büyük zararı var.
Şimdi anne Orta Asya'da işte göç ederken onlar savaştan kaçmışlar. İşte o zamanlar savaş sırasında Türk kadınlarla tecavüzler falan oluyormuş işte orada savaş esnasında. O yüzden biraz da göçmüş gelmişler. Böyle baskılar falan, savaştan kaçmış gelmişler. Mesela babaannem anlatırdı o zamanlar, kıtlık varmış. Derdi ki çok kıtlık vardı bizde de, böyle bir ekmek pişirince onlar kurur böyle, böyle ekmeğe batırır batırır çocuklara yedirirdiler. Yani Türkiye o zaman Kurtuluş Savaşı dönemlerinde bunlar hep şeylere gizlenirmiş. Yerin altında böyle yer altı şeylerini sakladıkları, yiyecekler sakladıkları yerlere saklanmış. Çocuklara ağlatmamak için ne mücadele etmiş, şey, düşman askeri duymasın sesini. Onları yaşamışlar yani. O mesela babaannem anlatırdı bize. Biz de hayran hayran dinlerdik neler yaşamışlar. O zaman merak edip soruyorduk, kızlar ne geldi, şuradan mı geldi, şuradan mı geldi. Ben mesela dedemin kitaplarını, kullarını, öğretmen olup Kars'a gidince amcamların evinden hepsi toplamış almışım. Çünkü yerini bilmiyorlar. Dedemin kitaplarını toplamıştım ki onlar yani o zaman ilk öğretmen oldukları için Atatürk dönemi. Okumuş adam, dedem hem Arapça yazardı hem Türkçe yazardı. Bizim doğum tarihlerimizin yazdığı kitabı bulmuştum ben.
hepimizinkini Arapça, Türkçe isimlerimizi yazmıştı. Her doğduğumuzda yazmış tarihleri, ona göre kütüye kaydettirmiş. Yani savaştan kaçınca orada kadınlarımız yine sıkıntı çekmişler. Erkekler savaşta, kadınlar çocukların başında. Neler yani, aç, susuz yaşamışlar. Anlatıyorlar da, buğdayları kavurabiliyormuş benim babaannemler, annemler. Derdik ekmekler de tarladaki buğdayları kavurup, o hem de kabuklu buğdayları kavurup, böyle rüzgarda şeyin içerisinde tepside savurup, onun tanelerini yerdik ekmek niyetine. Öyle hayatlar yaşamışlar. Yani bizden, ne ki biz bu yaşadıklarımız onların yanında hiç kalmış. Gerçi hani bu bizim ülkemize mahsus bir şey değil yani. Amerika'da da Avrupa'da savaş döneminde aynı şeyleri yaşamış kadınlarımız. Ya kadınlarımız ezilmiş ya, her dönemdemiş. Ya çilekeş.